Ayrım 10. Halidonların Büyüsü, Robert Ludlum, sayfa 106. Yumuşak örtülerin altında çırılçıplak yan yana yattılar bir süre. Alice'ın dirseğine dayanarak doğruldu ve yüzüne dökülen saçların arasından Alex'e baktı. Parmaklarını adamın dudaklarında dolaştırıp eğildi ve öptü. ''Hiç utanmam yok değil mi?'' diyerek usulca güldü. ''Bütün gece seninle sevişmek istiyorum.'' ''Tabii bütün gün boyunca da. Susuzluktan ölüyordum ve beni suyun kaynağına götürdün. Hep kuyunun başında kalmak istiyorum.'' Alex uzanıp kadının saçlarını karıştırdı, elini usulca vücudunda dolaştırıp göğsünü okşadı. ''Yemek ve uyku için olabildiğince az zaman harcamaya dikkat ederiz.'' Kapalı kapının ardından Alex'in odasında çalan telefonun sesi duyuldu. ''Charles Whitehall ile randevuna geç kaldın. Gidip telefona baksan iyi olacak.'' dedi Alice'ın. ''Allah'ın belası Sir Noel.'' diyerek yataktan fırlayıp kendi odasına geçerken perdelerin kapalı olduğuna sevindi. Alice'ın deneyimleri işe yarıyordu. Çorapları dışında Alex çırılçıplaktı. Çoraplarının için çıkarmamıştı. ''20 dakika demiştim Bay McAuliffe. Neredeyse bir saat oluyor.'' Whitehall'un sesi öfkeliydi. ''Özür dilerim ama veya biraz daha sonra dediğimi anımsıyorum. Bence makul bir süre geçti, hele gecenin bu saatinde bana emirler yağdıran birine karşı.'' ''Tamam, tartışmayalım. Biraz sonra burada olur musunuz?'' ''Elbette. Ne zaman?'' ''20 dakika içinde.'' Alex almacı sertçe yerine bırakıp bavuluna bir göz attı. Bu hattın öteki ucunda her kim varsa odasından çıkıp kendisine sabahın saat 3'ünde emirler yağdıran biriyle buluşacağını öğrenmişti. Ama bu sorunu daha sonra düşünecekti. ''Ne kadar yakışıklı göründüğünü biliyor musun?'' diye sordu Alice'ın. ''Haklısın, hiç utanman yokmuş.'' ''Çoraplarını niye çıkarmadın? Çok garip duruyor.'' Alice'ın doğrulup çarşafı göğsüne çekti ve komodinin üzerindeki sigara paketine uzandı. ''Bana da bir tane yakar mısın? Giyinmek zorundayım.'' Yarım saat önce aceleyle fırlatıp attığı giysilerini arıyordu Alex. ''Sinirli miydi?'' diye sordu genç kadın yanık sigarayı uzatırken. Alex pantolonunu giymiş, yerdeki gömleğine doğru eğilmişti. Sinirliydi ve üstelik son derecede kibirli bir herif. ''Bence Charles Whitehall birinden ya da bir şeyden intikam almaya çalışıyor.'' dedi Alice'ın. ''Her zaman kızgın.'' ''Belki istediği ölçüde tanınmadığını ve takdir edilmediğini düşünüyordur.'' ''Belki iltifatlara yüz vermemesi de sanırım bu yüzden.'' ''Anlamadım. Bu akşamki eğlence programı çok dikkatle hazırlanmıştı. Ama basit bir gece kulübü yerine Covent Garden ya da Birleşmiş Milletler binasının büyük salonunda gerçekleşmeliydi.'' Whitehall kapıyı açtığında üzerinde ince çizgili pantolonun üzerine giydiği işlemeli Japon kimonosu ve kadife terlikleri vardı. ''Lütfen içeri girin. Bu kez erkencisiniz. Daha 15 dakika bile olmadı.'' ''Sizin aşırı bir saat tutkunuz var demek. Sabahın 3'ünde ben saate bakmaya bile çekiniyorum.'' Alex içeri girip kapıyı kapattı. ''Umarım bana söyleyeceğiniz şey çok önemlidir. Yoksa çok kızacağım.'' Whitehall çalışma masasına oturup katlı bir kağıdı eline aldı ve McAuliffe'e oturmasını işaret etti. ''Lütfen oturun, ben de yorgunum ama konuşmamız gerek.'' Alex karşısındaki koltuğa yerleşti. ''Anlatın.'' ''Sanırım birbirimizi tanıma vakti geldi. Anlatacaklarım bu araştırmaya katkılarımı hiçbir şekilde etkilemeyecek.'' ''Bunu duyduğuma sevindim. Sizi halkı eğlendirmeniz için işe almamıştım.'' ''O yalnızca hobi,'' dedi Whitehall soğuk bir sesle. ''Ama küçümsemeyin, oldukça yetenekliyim.''
''Biliyorum, başka ne var?''
Elindeki kağıtla oynayarak yanıtladı. ''Ara sıra benim bir yerlere gitmem gerekecek. İşlerim en fazla 1-2 gün sürecek. Elbette size önceden bildireceğim. Eğer bir sorun çıkarsa ve benim için de uygunsa programımı değiştireceğim.''
''Ne yapacaksınız?''
McAuliffe oturduğu yerde doğruldu.
''Sizin için uygunsa ne demek? Kendi işlerinizden arta kalan zamanda mı araştırma yapacaksınız? Ne kadar da iyisin. Umarım çalışmalar sizi yormaz.''
Whitehall gülerek yanıtladı.
Hiç de değil. Tam da aradığım gibi bir iş bu. Çalışmalarımdan memnun kalacağınızı biliyorum. Ama beni fazla ilgilendirmiyor. Aslında bu araştırma için öne sürülen nedenleri kabul etmiyorum. Benim gibi bir iki kişinin daha fikrini açıkladığı zaman aynı kuşkulara kapıldığını göreceksiniz. Yani sizleri tanımladığımdan farklı bir iş için mi çağırdığımı söylemek istiyorsunuz?
Yapmayın lütfen, dedi zenci uzman öfkeyle gözlerini kısarak. Tek başına dünyanın her yöresinde çok yüksek ücretlerle araştırmalar yapan Alexander McAuliffe birdenbire akademik bir çalışma için hayırseverlik duygularına mı kapıldı? 4 ya da 6 ay son derece iyi gelir getiren işlerinden yalnızca bir üniversite araştırması için mi uzak kaldı?
Whitehall sinirli bir çakal gibi gülerek balkona yaklaşıp kapıyı biraz araladı ve gece esintisiyle perdeler havalandı. ''Yaptığım anlaşmanın ayrıntılarını bilmiyorsunuz,'' dedi Alex sakin bir sesle. ''Üniversitelerin ve kraliyet derneklerinin ve eğitim bakanlıklarının kaç para verdiğini bilirim. Bu iş size göre değil, McAuliffe.'' Yatağa yaklaşıp kenarına ilişti ve elindeki kağıdı çenesine dayayıp gözlerini Alex'e dikti. McAuliffe bir an duraklayıp ağır ağır konuşmaya başladı.
''Bir bakıma kendi durumunuzdan söz ediyorsunuz gibi geldi bana. Londra'da bir sürü insan bu işi kabul etmeyeceğinizi söylemişti. Sizin açınızdan da gelirinizde bir eksilme oldu.''
''Kesinlikle doğru. Bana kalırsa farklı nedenler yüzünden benzer bir durumdayız. İşi kabul etmemin bir nedenine bağlı olarak sabahleyin Savannah Lamar'a gitmek zorundayım.''
Uçakta rastladığınız dostunuzu görmeye mi?
Can sıkıcı bir adam. Yalnızca bir haber getirmişti.
Whitehall elindeki kağıdı uzattı.
Daha doğrusu bir davet mektubu getirdi. Okumak ister misiniz?
Gerekli olmasaydı bunu önermezdiniz.
Gerekli olup olmadığını henüz bilmiyorum. Belki siz bunu açıklayabilirsiniz.
Alex kağıdı alıp açınca Paris'teki George V. Oteli'nin antetini gördü. Aceleyle yazılan sözcükler bazen birbirine geçmişti.
''Sevgili Whitehall, aceleyle karaladım. Şu satırlar için özür dilerim ama ikimizin de Jamaika yolunda olduğumuzu şimdi öğrendim. Ben dinlenmek için gidiyorum. Fakat anladığıma göre sizin daha önemli işleriniz varmış.'' ''Sizinle görüşmek benim için bir onur ve zevk olacak. Ortak dostumuz size ayrıntıları açıklar. Savannah Lamar'da başka bir isim kullanarak kalacağım. O size anlatır. Bir an önce görüşmemiz her ikimiz için de yararlı olacaktır. Adadaki eski faaliyetlerinizi hep hayranlıkla izlemiştim. Yalnızca sizden isteğim benim Jamaika'da olduğumu ve görüştüğümüzü kimsenin öğrenmemesidir.'' Çabalarınıza son derece saygı duyduğum için beni anlayacağınızdan eminim.
Chateauroux.
Chateauroux mu?
Yani Marquis de Chateauroux mu? David Booth'un emrinde çalıştığı kişi, Avrupa'nın ve Akdeniz'in büyük bir bölümünü kaplayan uyuşturucu trafiğinin ardındaki insan, Alison'ın korkudan sürekli olarak çantasında öldürücü spreyle dolaşmasına neden olan adam, Whitehall'un kendisini incelediğini bilen Alex, aklından geçenleri belli etmemeye, yüz ifadesini değiştirmemeye dikkat etti.
''Kim bu?'' diye sordu, hiç ilgilenmiyormuş gibi.
''Kim bu Chateauroux?''
''Tanımıyor musunuz?''
''Tanrı aşkına Whitehall,'' dedi yorgun bir sesle. ''Oyun oynamaktan vazgeçin, adını hiç duymadım.''
''Tanıdığınızı düşünmüştüm,'' dedi zenci dikkatle Alex'in yüzüne bakarak. ''Aradaki bağlantının hemen anlaşıldığını sanıyorum.''
''Hangi bağlantı?''
''Sizin Jamaika'da bulunma nedeniniz, başka işlerinin yanı sıra Chateauroux geniş kaynaklara sahip olan bir bankerdir. Bu rastlantı biraz şaşırtıcı değil mi sizce?''
''Neden söz ettiğinizi anlamıyorum.'' diyerek elindeki kağıda baktı Alex. ''Adadaki eski faaliyetleriniz lafının yanında bir soru işaretinin bulunmasının anlamı ne?'' Whitehall bir an duraklayıp sözlerini vurgulayarak konuşmaya başladı.
''15 yıl önce yurdumdan ayrıldım. Çünkü sadakatle bağlandığım politik grup yer altına inmek zorunda bırakıldı.
10 yıldır görünürde durgun bir dönem geçiriyoruz. Ama yalnızca görünürde. Şimdi geri döndüm. Kingston hükümeti hiçbir şeyin farkında değil. Benim bu politik hareketle ilişkim olduğunu kimse bilmiyor. Yalnızca Chateau biliyor. Ve görüşmemizin gizli kalmasını istiyor. Büyük bir tehlikeyi göze alarak güvenini sarsıp konuyu size açtım. Lütfen söyleyin bana, siz niçin buradasınız McAuliffe? Belki de Chateau gibi bir insanın benimle niçin görüşmek istediğini anlamama yardımcı olabilirsiniz.
Alex yerinden kalkıp balkon kapısına doğru yürüdü. Hareket edince daha kolay düşünebiliyordu. Beyni deli gibi çalışıyor, Alison'ın tehlikede olduğu konusunda soyut uyarılar veriyordu. Yatağın tam karşısındaki iskemlenin sırtına tutunup söze başladı. ''Pekala, sizinle bir anlaşma yapalım. Ben niçin burada olduğumu açıklayacağım. Siz de şu faaliyetlerinizi anlatacaksınız.''
''Bir kısmını anlatırım,'' dedi Whitehall gözlerinde dürüst bir ifadeyle. ''Yeterli olmak zorunda. Her şeyi bilmeniz sizin açınızdan iyi olmaz.''
''Bu koşuldan hoşlandığımı sanmıyorum.
Lütfen inanın bana.''
Adamın yalan söylemediği belliydi. ''Pekala, Kaiser şirketinin boksit madenleri için araştırma yaptığımdan adanın kuzey sahilini yakından tanırım. Piyasada iyi bir profesyonel olarak tanınırım. Yani çok başarılı ekipler kurarım ve iyi bir iş çıkarırım.''
''Evet evet, bunları biliyorum. Ana noktaya gelin lütfen.''
''Bu araştırmaya katılmam için Jamaika hükümeti önümüzdeki 6 yıl içinde gerçekleşecek her türlü endüstriyel gelişim projesinin %20'sini bana vermeyi garanti etti. Sonunda milyonlarca dolar elde edebilirim. Bu kadar basit.'' Whitehall ellerini çenesinin altında bitiştirip bir süre endişeli bir yetişkinin bedeni içinde zarif, küçük bir oğlan çocuğu gibi kıpırdamadan oturdu.
Evet, buna inanabilirim. Kingston'da neredeyse her şey satılıktır. Belki de Chateau'nun amacı da aynı doğrultudadır.
Pekala, ben niçin geldiğimi anlattım. Şimdi sıra sizde.
''Yaptığınız anlaşmayı bana anlatmanız iyi oldu. Gerçekleşmesini sağlamak için elimden geleni yapacağım. Bunu hak ediyorsunuz.''
''Ne demek bu?''
''Ben politik bir görev için buradayım. Yalnızca Jamaika'yı ilgilendiren bir konu. Bu noktaya ve size olan güvenime saygı göstermelisiniz. Açığa çıkarsa inkar ederim ve siz de yabancı bir ülkede ellerinizi kirletmiş olmakla yetinirsiniz. Elinde sonunda Kingston'da yönetim bize geçecek.''
''Aman tanrım, demek devrim yapacaksınız.''
''Biraz farklı bir devrim olacak Bay McAuliffe. Doğrusunu isterseniz ben faşistim ve ülkemin geleceği için tek umut faşizmdir.''
10. Kısım. McAuliffe gözlerini açıp saatine bakınca 10:25 olduğunu gördü. Aslında en geç 8:39 gibi kalkmaya niyetlenmişti. Towns adındaki balıkçı dükkanında romatizmalı bir adamı görmesi gerekiyordu. Yüzünü yastığa gömmüş, saçları örtünün üzerine dağılmış yatan Alison'a baktı. Harikaydı diye geçirdi içinden. Hayır, ikisi birlikte harikaydılar. Ne demişti Alison? Susuzluk çekerken onu suyun kaynağına götürdüğünü söylemişti. Gerçekten de haklıydı. Harika ve sıcaktı. Yine de aklında başka düşünceler vardı. 24 saat önce Alex için anlam taşımayan bir isim, kısa süre öncesine kadar hiç tanımadığı iki kişi tarafından kullanılmış ve dikkat edilmesi gereken gizli bir güç olarak karşısına çıkmıştı. Marquis de Chateau şu anda Jamaika'nın güneybatısında Savannah La Mar'da bulunuyordu. Charles Whitehall biraz sonra onunla görüşecekti. Bir zenci faşist ve bir Fransız banker. Komedi sahnesini andırıyordu adeta. Ne var ki Alison Booth onunla ya da onun yanında çalışan biriyle karşılaşma korkusuyla çantasında öldürücü bir sprey taşıyordu. Aradaki bağlantı neydi? Bir bağlantı bulunduğu kesindi. Onu uyandırıp kollarını almak, ellerini bedeninde dolaştırmak istediği halde uyandırmamaya gayret ederek gerindi. Bunu yapamazdı, çok işi vardı. Düşünmesi gereken pek çok konu vardı. Nasıl bir talimat gelecek diye merak etti ve talimatların gelmesi ne kadar sürecekti?
Tallans adındaki balıkçı dükkanındaki adam nasıl biriydi? Bir de Sam Tucker'ın nereye kaybolduğu konusu vardı gündemde. Yarın Kingsland'da olması gerekliydi ve Sam hiçbir zaman haber vermeden ortadan kaybolmazdı. Çok düşünceli bir adamdı. Ama ara sıra, acaba kuzeye gidip araştırma çalışmalarına başlama emri ne zaman gelecekti? Alison Booth'un yatağında yatıp gözlerini tavana dikerken aradığı yanıtları bulamazdı. Ayrıca kendi odasından telefon etmeyecekti. Bavulundaki pis minik böcekler aklına gelince gülümsedi. Acaba pis minik adamlar bir türlü duyuramadıkları sesleri dinlemek için saatlerdir bekliyorlar mı? Düşündüğünü duyuyorum dedi Alison başını kaldırmadan. Ne kadar harika değil mi?
Bence ürkütücü.
Gözlerini açmadan döndü. Alison ve örtülerin altından ona uzandı. Genç kadının çıplak bacaklarını, dümdüz karnını okşamaya başlayınca yanıtları daha sonra aramaya karar verdi Alex. Aralarına hiçbir şeyin girmemesi için yavaşça örtüleri kaldırdılar. Taksi Alex'i Victoria Parkı'nın Güney Tören yolunda bıraktı. Parkın kapısından girip çıkan rengarenk giysili insanlar tavus kuşlarını andırıyordu. Aceleyle birkaç adım atıyor, durup ağızları bir karış açık çevrelerine bakınıyorlardı. Çevreyi gezen bir turist havası vermeye özen göstererek parka girdi ve derhal düşmanca sorgulayan bakışları hissetti. Kendinden başka bir tek beyaza rastlamayacağı hiç aklına gelmemişti. Hoşgörü gösterilmesi ve aynı zamanda gözetlenmesi gereken bir varlık gibi hissediyordu kendine. Güvenilecek biri değildi. Karşıdan gelen Jamaikalı bir annenin yabancıya gülümseyen küçük oğlunu yolun karşı tarafına çekiştirdiğini görünce az kalsın kahkahalarını tutamayacaktı. Anlaşılan çocuk uzun boylu, pembe beyaz tenli yaratığa hayran olmuştu ama elbette annesi gereken önlemi alacaktı. Dört köşe beyaz tabelanın kahverengi yazısına takıldı gözü. Queen Sokağı Doğu. Ok sağa doğru giden daha dar bir yolu işaret ediyordu. Sağa saparken Hammond'ın sözleri aklına geldi. Sakın acele etme. Özellikle biriyle temas kuracağın zaman ilgi çekme. Acelesi olmayan bir kalabalığın içinde telaşlı biri kadar dikkati ancak güzel bir kadın çekebilir. Üstelik o erkek 3-5 metrede bir durup çevresini kolaçan edebilmek için aynı sigarayı defalarca yakarsa daha da kötü olur. Yaşadığın güne, iklime, ortama dayanarak doğal davranmaya çaba göster. Hava oldukça sıcaktı ama bir mil kadar uzaktaki limandan gelen esinti güneşin yakıcılığını biraz olsun azaltıyordu. Bir turistin banka oturup ceketini çıkarması, kravatını gevşetmesi, kendini güneşe ve esintiye bırakması herhalde doğal bir davranış olurdu. Turistlere özgü bir merakla çevresine de bakınabilirdi. Sol taraftaki boş banka oturdu, ceketini çıkarıp kravatını gevşetti ve doğal olduğuna inandığı bir biçimde bacaklarını uzattı. Ne var ki davranışı uygun değildi, gereğinden fazla rahat görünüyordu anlaşılan. Elinde bastonuyla yoldan geçen ve kararsızlıkla önünde duraklayan yaşlı adam bu duygusunu pekiştirdi. Hafifçe sendeleyerek yürüdüğüne göre herhalde biraz sarhoş diye düşündü Alex. Ancak gözlerinden şaşkınlık ve hoşnutsuzluk okunan yaşlı adamın bakışları hiç titremeden yüzüne dikilip kalmıştı. McAuliffe ceketini koluna alıp banktan kalktı ve yaşlı adama gülümseyerek yola devam edecekken parkta kendisinden başka bir beyazın daha dolaştığını fark etti. Yaklaşık 150 metre uzaktaki hafif kambur duran kabarık koyu renk saçlı adam arkasını döndü. Kendisini gözetlediğinden emindi Alex. Bir akşam önce Courtly Manor Oteli'nde ikinci en başarılı performansı sergileyen, loş odada engellere çarpmamak için gözlerini dört açan sarhoş James Ferguson peşindeydi demek. Bir an adamın arkasını dönmesine fırsat bilen McAuliffe hızla ilerleyip çim alanı geçti ve büyük bir palmiye ağacının altına gizlendi. Belli etmeden Ferguson'a bakarken çevresinde oturan Jamaikalıların garipseyerek kendisini izlediklerinden emindi. Tahmin ettiği gibi Ferguson izlediği kişiyi gözden kaçırdığı için paniğe kapıldı. Ne kadar komik diye düşündü Alex. İzlediği kişi lafını kolayca kullanabiliyordu. Ama 3 hafta öncesine kadar bu sözcüğü yaşam boyunca 10 kereden fazla söylemiş olduğunu anımsamıyordu. Genç botanikçi esmer tenli yerlerin arasında hızla yürümeye başlayınca Hammond haklı diye geçirdi içinden. Gerçekten de hiç acelesi olmayan kalabalığın içinde telaşlı bir adam hemen göze çarpıyordu.
10. ayrımın sonu. Sayfa 116.